Ayrım 14. Ortanın mutfağında ertesi gün işe başlayacak olan Daniel, o akşam mutfağın kapısındaki bir budak deliğinden içeriği gözetlemeye kalktı. Muharebe kıyafetini giyip başına yatırtmalı börkünü geçirmiş olan aşçı, üç ayaklı bir kütüğün üzerine yatırdığı postu yüzülmüş koyunu, hırstan alt dudağını ısırmış bir halde satır sallayarak paramparça etmekteydi. Satır sallayan bu adam, daha o sabah boğazlanmış olan zavallı hayvandan sanki düşmanı kadar nefret ediyordu. Ama bu hayvana duyduğu iştahtan dolayı ağzının sulandığı, köpürüp dudaklarının kenarından taşan tükürüğünden de hemen belli olmaktaydı. Kazan-ı Şerif'e bir kova su boşalttıktan sonra parçaladığı koyunu içine attı. Ateşi tutuşturup kazanı sac ayağın üzerine yerleştirdi. Fokurdamaya başlayınca suya iki avuç dolusu tuz serpeledi ve kıllı elleriyle kavradığı dev kepçeyle bu aşı karıştırmaya başladı. Ocağın hararetiyle adamın şakaklarından süzülüp çenesinden akan ter, kazanda pişmekte olan aşa damlıyordu. Neden sonra aşın suyundan bir tahta kaşık dolusu aldı ve ağzına götürüp soğusun diye üfledikten sonra içti. Ağzını şapırdattıktan sonra geğirdi. Yemeğin lezzetinden gözleri süzülmüştü. Fakat bu sırada beklenmedik bir şey oldu. İçtiği bir kaşık et suyu adamın mide ve bağırsaklarını harekete geçirmiş olmalıydı ki pırırt diye bir ses çıktı. İşte bu anda Daniel gülmemek için dudaklarını ısırdı. Gel gör ki bu kolay kolay bastırılabilecek bir dürtü değildi. Bunun için merdivenleri koşa koşa çıkıp koğuşuna kapağı attı. Koğuş mutfağın tam üzerindeydi. Burada Daniel kahkahayı bastı. Katıla katıla gülüyor, bir yandan da yumruklarını sıkmış tepiniyordu. Fakat döşemenin yıllardır tahta kurtları tarafından kemirildiğini unutmuştu. Nitekim o tepinmeye devam ederken döşeme çöktü ve Daniel tahta parçalarıyla birlikte mutfağa, tam da aşçının üzerine düştü. Delikanlıya zarar gelmemişti ama bir hafta sonra ortayla sefere çıkması gereken zavallı aşçının sağ koluyla sol bacağı kırılmıştı. Heyhat ki heyhat! Ama davetli ama davetsiz, nerede düğün dernek varsa oraya gidip şarkı söyleyen ve hora tepen o kızıl bıyıklı, kara gözlü, ak tenli delikanlının, yani kara kullukçu Daniel'in, toz pembe dünyasını kan kırmızısı bir cehenneme çevirmenin yegane yolu, sakatlanıp yatağa düşen aşçının yerine onu Tunus seferine götürmekti. Bu sefer İspanyol donanmasının Tunus'taki Böne bölgesine asker döktükleri haber alındığı için tertip edilmişti. Ordu-i Humayun'da o zamanlar tüfenk yerine arkebüz kullanılmaktaydı. Ancak Daniel değil ateş etmek, böyle bir silaha dokunmuş bile değildi. Sefere çıkmadan önce en azından bir kerecik arkebüzle ateş etmesi elzemdi. Bunun için 53. cemaat ortasının baş eskilerinden biri Daniel'i tüfekhaneye götürüp ona ateş etmeyi öğretmeye kalktı. Tüfekhanede bu kara kullukçu verilen talimata uyarak çatal çubuğu yere dikti. Önce barut döktükten sonra namludan içeriye paçavra tıkıp sıkıştırdı. Ardından kurşunu yerleştirdi. Tahta bir çubuktan ibaret harbiyle tekrar paçavra tıktı. Falyaya yemleme barutunu serpip halen yanan fitili yılan kahveye geçirdi. Derken arkebüzünü destek çubuğunun çatalı arasına dayayıp nişan aldı. Fakat sol gözünü bir türlü yumamıyordu. Dediklerine göre ateş etmeden önce tam yarım saat boyunca nişan almıştı. Nihayet tetiği çektiğinde silah patladı ama onca gümbürtüye rağmen 15 adım ötedeki testi kırılmamış, Daniel ıskalamıştı. Bu hayatı boyunca vuramadığı tek hedef olacaktı. Bu kadar eğitimi yeterli gören çorbacı, Daniel'i sefere gideceklerin listesine yazmıştı. 17 çektiri ve 11 nakliye gemisi bir hafta sonra Konstantiniyye'den törenlerle uğurlandı. Deniz yolculuğu 2 hafta sürmüştü. Tunus kıyılarına vardıkları vakit, balıkçılardan ve korsanlardan aldıkları istihbarata göre, İspanyol eskadronu günlerdir görünmemişti. karaya döktüğü askerleri için ikmal yapılması gerektiğinden İspanyol gemilerinin gelmesi yakın olmalıydı. 4 şahi topla birlikte kıyıya çıkan 53. orta, denizden 5 mil kadar uzaktaki Girtbad'a doğru hareket etti. Mazgalları dağılıp bedeni ve burçları birçok yerden çökmüş olan harap kaleyi onarıp tahkim etmeye zamanları olmayan İspanyollar, alçak bir tepedeki ağaç dallarını sepet gibi örüp içini toprakla doldurmak suretiyle hazırladıkları barikatlarının gerisindeydiler. Bu şekilde hazırladıkları palanganın gönderinde, üzerinde bir haç bulunan mavi beyaz damalı bayrakları ve daha bir nice flama dalgalanıyordu. O gebergah gibi yerde bile süslerini ihmal etmemişlerdi. Sayıları ancak 200 kadar olan bu askerlerden kimisi tüylü, geniş kenarlı siyah şapkalar, çoğu dizlerine kadar uzanan konçları huni şeklinde çizmeler, bazısı da beli dar uzun redingotlar giymişlerdi. Zabitlerin şapkalarında deve kuşu tüyü, boyunlarında dantelalı yakalar, göğüslerinde ise zırh vardı. O zamanlar arkebüs kurşunları göğüs zırhlarını delemiyordu. Deniz tarafından ikmal için gelen İspanyol kalyonlarının ve onlarla savaşan kadırgaların top sesleri işitildiğinde 53. ortanın çorbacısı kaybedecek vakitleri olmadığını anladı. Gülbank çekildi, arkebüzler 3 kere patlatıldı ve Yeniçeriler 3'er saflı savaş düzenini aldı. Fakat hiçbiri İspanyol askerlerinden bazılarının çizmelerinde neden mahmuz olduğu üzerinde düşünmemişti. Evet, İspanyollarda at vardı ama palangada hiçbir at gözükmüyordu. Düzenleri sadece palangayı zapt etmek için kurulan Yeniçeriler, daha toplarını bile ateşleyemeden bir tepenin ardından gelen atların toynak seslerini ve kişnemeleri işittiler. Çok geçmeden sağ tarafta 100 kadar İspanyol süvarisi, yalın kılınç tepeden aşağı mevzilere doğru 4 nala hücuma geçmişti. Bir atı devirmek için 50 arkebüs kurşununun bile yetmediğini herkes biliyordu. Fakat Yeniçerilerle birlikte ganimet için savaşa gelmiş azaplar, ellerinde uzun mızraklarla sağ kanada doğru koşmaya başlayıp mevzi alınca iş değişti. Süvariler yaklaşırken mızraklarını yere dayayıp atlara doğrulttuklarında birçok biniciyi alaşağı ettiler. Fakat süvarilerin çoğu ellerinde kılınçlarla azapların hattını yarıp arkebüs taşıyan Yeniçerilerin arasına daldı ve birçoğunu şehit etti. Fakat Yeniçerilerle baş etmeleri neredeyse imkansızdı. Bu yüzden palangaya doğru kaçtılar. 53. ortanın zayiatı 35 kişiydi. Derken 4 şahi top palangaya ateş açtı. İspanyolların topu yoktu ve her biri 5 okka çeken gülleler palanganın toprak duvarları kolayca yıkıyordu. Teslim olmaya da gönüllü değil gibiydiler. Bu durumu gören çorbacı arkebüz ateşinden sonra hücuma geçme kararı aldı. Verilen emirle destek çubukları toprağa dikildi. Arkebüzler dolduruldu ve çatallara dayandı. Bu askerlerin içinde Daniel de vardı. Atıyla birlikte yere serilen, tek gözü kör bir süvarinin göz bandını çözüp almış ve daha iyi nişan almak için bir türlü yumamadığı sol gözüne bağlamıştı. Fitillerini yakıp sol kollarına dolayan 200'e yakın arkebüzcü ateşe hazırdı. Palanga ile aralarındaki mesafe 40 adıma düşmüştü. İspanyollar da Yeniçeriler gibi nişan almış ateş emrini bekliyorlardı. Bu sırada Daniel, genç bir İspanyol askerinin tam da kendisine nişan aldığını fark etti. Adamın yüzünde ağlamaklı bir ifade vardı. Daniel de silahını bu adama yöneltti. Duyduğu doğruysa İspanyol ona "Disculpe" diye bağırmıştı ki bu nida bir küfür olsa gerekti. Daniel tetiği İspanyol'dan önce çekti ve patlayan arkebüzden fırlayan kurşun adamın alnına isabet etti. Adam yere serilmişti. Hayatında ilk kez can aldığı için zangır zangır titreyen Daniel'in midesi bulanıyor, gözü kararıyordu. Yeniçeriler hücuma geçmeden önce ateş üstünlüğü olmayan İspanyollar beyaz bir teklif bayrağı çektiler. Yapılan anlaşmayla silahlarını bırakmaları koşuluyla ölülerini merasimle gömebilirler ve bir nakliye gemisiyle vatanlarına dönebilirlerdi. Papazları eşliğinde ölülerini toplarlarken bazıları hüngür hüngür ağlıyordu. Daniel öldürdüğü adamın cesedine gözlerini dikmişti. Canını aldığı adamın olağanüstü bir özelliğini arıyordu. Ama İspanyol Daniel kadar sıradan görünüyordu. Açık kalmış gözleri siyah, kana bulanmış dalgalı saçları ise kestane rengindeydi. Genç yeniçeri cesedin başında epeyce beklemişti ki, bir süre sonra birkaç İspanyol papazla birlikte geldi. İçlerinden biri cesedin çizmelerindeki mahmuzları çıkaracak oldu. Ama Daniel bu ölü soyucuya okkalı bir tokat indirdi. Ölünün açık kalmış gözlerini eliyle kapadı. İçinden ona sarılmak, ondan özür dilemek geliyordu. Sanki dünyada kendisini affedecek yegane kişi, ayakları dibinde cansız yatan o İspanyoldu. Ta akşam vaktine, yani cesetlerin toplanması bitene dek gözyaşı döktü. İspanyolun cansız bedeninin yere yığılışı, Daniel'in aklından bir türlü çıkmıyordu. Canını aldığı cesedin İspanyol esirler tarafından gömülmesini seyretti. Mezarın başına dikilen haçın üzerine yazılan ad şöyleydi: Emilio Santos. Tunus'ta işlediği cinayetten sonra Daniel somurtkan, suratsız biri olmuştu. Daha nice sefere katıldı. Artık attığını vuruyordu. 53. ortanın en iyi nişancısı olduğunda ona arkebüz yerine zırh delebilen yeni icat bir fitilli tüfek hediye edilmişti. Bu korkunç silahla nişan alıp tetiği çektiğinde mutlaka biri ahireti boyluyordu. Tüfengi yüzünden adı Fitilli Daniel'a çıktı. Bezgin ve bıkkın bir görünüşü vardı. Ulufesini sefer bahşişini alırken, hatta en neşeli insanlarla en iyi şarapları içerken bile yüzünün güldüğü yoktu. Savaşlarda öldürdüğü onca adamdan sonra kolayca terfi alabilirdi. Ama bu gerçekleşmedi. Çünkü günün birinde 53. cemaat ortasında yoklama yapılırken, Fitilli Daniel adı okunduğunda cevap veren çıkmamış, ortanın en iyi nişancısı olan bu adam Yeniçeri Ocağı'ndan firar etmişti. Bununla birlikte tam 42 gün sonra geri geldi. Sırtında kemik dolu bir torba taşıyordu. Rivayete göre bir nakliye gemisiyle Tunus'a gitmiş, ilk öldürdüğü adamın mezarını kazıp kemiklerini torbasına doldurduktan sonra Konstantiniyye'ye dönmüştü. Firar ettiği için tekke camii önünde yüzüstü yere yatırılıp kaba etleri görülecek şekilde çakşırı indirildi. Biri beline oturduktan sonra ortanın çorbacısı kıçına tam 200 değnek vurdu. Fakat o gıkını çıkarmamıştı. İşin garibi, geri döndükten sonra herkese kendisini Emilio Santos diye tanıtıyordu. Yasak olmasına rağmen sakal da bırakmıştı. Terfisinin engellenmesine aldırmadan bu adı yıllarca taşıdı. Ona bu nedenle atılan dayaklar bir öküzü bile öldürebilirdi. Ama o dayandı, çünkü yaşaması gerekiyordu. Yaşaması gereken kişiyle öldürdüğü kişi aynıydı. İçki sofrasında kendisine sakal diye hitap edip neden bu Hristiyan adını seçtiğini soranlara şöyle cevap veriyordu: Fitilli Daniel 40 yıl önce Tunus'ta vuruldu. Onun yerine Emilio Santos var. Benim yerime o yaşıyor. Ahmet Malta'ya doğru seyrederken akşam vakti gökyüzünü yağmur bulutları kaplamıştı. Çok geçmeden yağmur başlayacak gibiydi. Buna rağmen Yeniçerilerin en kıdemsiz neferleri olan karakullukçular, onca emekle yıkadıkları çamaşırları, pruva ile başaltı arasına gerilen kasavele halatını asıyorlardı. Emilio Santos, namı diğer sakal ise, çubuğunu tüttürmekteydi. Artık nasıl cesaret ettiyse, aceminin biri çekine çekine bu ketum adama sordu: Ağam, en iyi sen bilirsin. Ben bugüne kadar alt tarafı bir can aldım. Yüzlerce kişiyi öldürmek nasıl bir şey? Sakal susuyordu. Sorusuna cevap alamayacağına hükmeden acemi tekrar işine dönecekti ki, o güne kadar 4000 kadar adam öldüren Yeniçeri şu cevabı verdi: İlk kez öldürdüğünde bir değil sanki 1000 kişiyi öldürmüş gibi olursun. Yeni doğmuş ve annesi tarafından emzirilen o bebeği öldürmüşsündür. Babasının başını okşadığı o çocuğu da, bir genç kıza aşkını ilan eden o delikanlıyı da, zavallı bir kadının kocasını da, savaşa giderken ailesi tarafından uğurlanan o masumu da, bütün bu kişileri öldürmüş olursun. İkinci kez birini öldürdüğünde alt tarafı bir tek kişi öldürmüşsündür. Üçüncü kezse kimseyi öldürmüş sayılmazsın. Cevabını alan karakullukçu sanki kendi kaderini görür gibi içe dönük gözlerle uzaklara bir süre baktı. Neden sonra bir an önce yıkaması gereken çamaşırlar aklına geldi ve elindeki dolamayı leğendeki küllü suya sokup çitilemeye devam etti. Hava kararmış, yağmur atıştırmaya başlamıştı. Dirise edip karayel tarafından esmeye başlayan rüzgarı apazdan alan Ahmet batıya doğru seyrediyordu. Tehlike büyüktü. Bir istilaya karşı Malta'nın tüm kıyılarını gözleyen kuleler ve top bataryaları Ahmet için birer tehditti. Eğer bu kulelerden birindeki gözcüler tarafından görülecek olurlarsa, birkaç saate kalmaz Valletta'dan en az 10 savaş gemisi gelebilirdi. Tamirin yapılacağı Şilendi koyuna karanlıkta fark edilmeden girmeleri gerekmekteydi. Bunun yegane çaresi ise karaya asker döküp kuleye bir baskın yapmaktı. Ama Yeniçerilerin fitilli tüfekleri ne yazık ki yağmurlu havada iş görmezdi. Bunu bildikleri için heyecandan ve kaygıdan gemidekilerin yürekleri güm güm atıyordu. Hemen herkesin kulağı Grandi direğinin tepesindeki gözcüdeydi. Gece yarısından az sonra ay bulutların ardından çıkar çıkmaz nihayet gözcünün sesi işitildi. Kara göründü, sancak Pruva istikametinde. Dümen karayel tarafına kırıldı. Kıyıdan 10 mil kadar alarga denizde, Şilendi koyu görünene kadar orsasına seyredeceklerdi. Süleyman Reis ve Ahmet'teki birçok usta denizci o gece karanlığında Malta'nın kıyılarını, dağlarını ve burunlarını silüetlerinden tanıyabilirlerdi. Ama koyu bulmaları için en fazla 4 saatleri vardı. Birkaç saat daha volta vurduktan sonra dümen kara tarafına kırıldı. Bir burnun rüzgar altı tarafında, karadan 3 komine kadar açıkta Abuzer Reis'in sesi duyuldu. Bütün yelkenler istinga. Yelkenleri toplanan Ahmet yavaşladı ve durdu. Önce atıştıran yağmur şimdi iyice bastırmıştı. Ahmet'in 3 filikasından ikisi denize mayna ediliyordu. Yakar yakmaz fitilleri hemen söneceğinden, hiçbir işe yaramayacak fitilli tüfeklerini mangada bırakan 15 kadar yeniçeri, silahlarına birer yatağan sıkıştırmış güvertede bekliyordu. Ahmet'in en iyi nişancısı olan Sakalsa, mürettebatı ile birlikte Ahmet'in kaderini belirleyecek, 4 çakmaklı tüfeği hazırlamaktaydı. Bıçağıyla teker teker vidalarını döndürüp çenelerini açtıktan sonra bu yeni icat silahların horozlarına çakmak taşları sıkıştırdı ve boşken tetiklerini çekip horozların falya tavalarını kapatan kıvrımlara düşerek barutu ateşleyecek kadar kıvılcım çıkarıp çıkarmadıklarına baktı. Ardından besmele çekip hepsini doldurdu. Yemleme barutu rutubet almasın diye falya tavalarıyla kıvrımların birleştiği yere mum damlattı. Sonunda 4 ölümcül silah hazırdı. Ancak Ahmet'in önündeki burnun diğer tarafında bulunan Şilendi Kulesi'ndeki nöbetçilerin sayısı 4'ten fazlaysa bu silahlar yetersiz olabilirdi. Sol gözüne bir bant bağlayan Sakal'ın kullanacağı 4 çakmaklı tüfek toplam 9 oka kadar çekiyordu. Bu keskin nişancı yorulmayıp kolay nişan alsın diye silahları bir karakullukçu taşıyacaktı. Görünüşe bakılırsa bu grubun başında 53. cemaat ortasının oda başısı değil, silah olarak kendisine sadece kavisli bir süvari kılıncı seçen Kırbaç Süleyman bulunacaktı. 2 adet filika denize mayna edildikten sonra Süleyman Abuzer Reis'e, "Gemide kalacak yeniçerilerin başlarında oda başları var," dedi. "Bir aksilik olur da başaramazsak, kanınızın son damlasına kadar savaşın ve kalan son kişi cephaneliği ateşe verip Ahmet'i havaya uçursun. Çatışmadan sonra ne sağ bir adam ne de sağlam bir gemi kalsın." Ahmet'ten ayrılan 2 filika dolusu yeniçeri, yağmur altında kıyıya doğru kürek çekmeye başladı. Herkes susuyordu. Kürekler çekilirken sadece ıskarmozların gıcırtıları ve yağmurun şıpırtısı duyulmaktaydı. Sonunda kıyıya vardılar. Herkes kumsala indi. Filikalar kıyıya çekildi. Başlarında nöbetçi bırakılmadı. Çünkü her adama ihtiyaç vardı. Tepeye tırmandıklarında yağmur seyrelmişti. Karanlıkta bir baykuş ötüyordu. Gökyüzünde kıble tarafına kayan yağmur bulutlarının ardında zaman zaman ay görünüyor ve 60 adım kadar ilerideki Şilendi Kulesi'ni aydınlatıyordu. Birkaç adam boyu yükseklikteki taştan yapılmış bu yassı kule 3 katlıydı. Tepesindeki geniş terasta 2 nöbetçi göze çarpıyordu. Zemin kattaki küçük pencerelerden ışık sızmadığına göre diğerleri uyuyor olmalıydı. Fakat sakalın yanındaki karakullukçu Süleyman Reis'i fısıldayarak, "Efendim," dedi, "kapıda şu 2 atın yanında bir nöbetçi daha var." O serin havada üşümemek için bu nöbetçi kapının yanındaki mangalda bulunan korları üfler üflemez peyda olan aydınlıkta görünüvermişti. Bir baş eski Süleyman'a, "Efendim, topları da var," dedi. Gerçi tüfek sesi duyulmaz ama o topu bir ateşlerlerse ses diğer kulelerden de duyulur. Bunun önünü nasıl alacağız? Kırbaç Süleyman, "Onların ihmalkarlıkları bizi kurtaracak," dedi. Kapının yanındaki mangal ve bir de meşale dışında foga maytaplarını tutuşturacak ateşleri yok. Hal böyleyken topu nasıl ateşleyecekler? Daha sonra sakala dönerek, "Emir verince önce kapıdaki nöbetçiyi, ardından terastakileri vuracaksın," dedi. "Talihimiz varmış ki başka nöbetçi yok. Bu durumda bir atış daha yapabiliriz." Baskına uğradıklarını anladıklarında yapacakları ilk iş kapıdan fırlayıp atlardan biriyle Valletta'ya koşturmak olacaktır. Sakın ola ki onları atlara yaklaştırma.